Ayrım 31.
Şimdi hemen buradan defolup gitmezsen seni bağlayıp hapse atmaları için emir veririm ve yarın da sorguya çekilirsin. Anladın mı? Hadi öyleyse kır boynunu bakalım. Teğmen Macar şivesiyle Almanca konuşuyordu. Yavaş konuşmasına rağmen sesi bıçak gibi keskin ve sertti. Sarhoş kahveci birdenbire sindi. Durmadan askerce bir selam vererek ve anlaşılmaz bir takım sözlerle özür dileyerek kalabalığın arasında gözden kayboldu. O zaman yine herkesin dikkati mahkumlara çevrildi. Aile sahibi olan her iki köylü de aynı durumdaydı. Tir tir titriyorlardı. Kızgın güneşin ve kalabalıktan etrafa yayılan boğucu havanın etkisiyle gözlerini kırpıştırıyor, kaşlarını çatıyorlardı. Sanki bütün üzüntüleri bundan masum olduğunu iddia ediyordu. Ona rakibi iftira etmişti. Kendisi hiç askerlik yapmamış ve ışıkla işaret verebileceğini de hiç duymamıştı. Biraz Almanca biliyordu. Sözcükleri teker teker söyleyerek umutsuz bir sesle bir gün öncesinden beri onu alıp sürükleyen ve ölüme götürmekle tehdit eden bu uğursuz akıntıyı durdurabilmek için kandırıcı sözler bulmaya çalışıyordu. Herr Leutnant, Herr Leutnant, um Gottes Willen. Ich unschuldiger Mensch, viele Kinder, unschuldiging, Lüge, alles Lüge diyordu. Almanca, Teğmen Bey, vallahi suçsuzum, çok çocuğum var, suçsuzum, yalan, söylenenlerin hepsi yalan. Hep inandıracak ve gerçek duygusunu verecek olan sözcükleri seçmeye çalışıyordu. Askerler ilk getirdikleri köylünün yanına gitmişlerdi. Adam kederle başını çıkardı. Kilisenin bulunduğu meydana doğru yüzünü döndürdü ve iki kere haç çıkardı. Subay gözüyle ilkin Vayon'un işini bitirmelerini işaret etmişti. Sırası geldiğini gören Nikola adam mutsuzlukla kendini kaybetmişti. Kollarını havaya kaldırarak yalvarıyor ve avazı çıktığı kadar da bağırıyordu. Nein, nein nicht, um Gottes Willen, Herr Leutnant, Sie wissen, alles ist Lüge, Gott alles Lüge. Hayır, hayır, Allah rızası için Teğmen Bey, biliyorsunuz ki hepsi yalan, Allah'ım hepsi yalan. Ama askerler onu belinden ve bacaklarından yakalamış, iplerin altındaki sehpaya sürüklüyorlardı. Halk da bunu sanki Teğmen'le mutsuz müteahhidin arasında bir oyunmuş ve kimin kazanıp kaybedeceğini görmek için bekliyormuş gibi soluk almadan merakla seyrediyordu. O zamana kadar sadece anlaşılmaz bir takım konuşmalar duyan ve bu yoğun kalabalığın çemberi içinde neler geçtiğini görmeyen Ali Hoca, o sırada halkın başı üstünde Vayon'un korkudan deliye dönmüş yüzünü gördü. Askeri makamlar tarafından dükkanların açık kalması için kesin bir emir verildiği halde hemen koşup dükkanını kapadı. Şehre boyuna hep yeni birlikler, donatım ve cephane geliyordu. Sadece tren yoluyla değil, trenler fazlasıyla yüklü olduğundan Rogatitsa'dan geçen eski araba yoluyla da ulaşım yapılıyordu. Köprüden gece gündüz atlar, arabalar geçiyor ve şehre girerken ilk gördükleri şey sehpalar üstünde sallanan bu üç adam oluyordu. Ve her zaman da kafilenin baş tarafı kalabalık sokaklarda tıkanıp kaldığından alt tarafı ya köprüde ya dar ağacının dibinde durup yolun açılmasını bekliyordu. Üstleri başları toz içinde, yüzleri kızarmış ve bağırmaktan sesleri kısılmış olan çavuşlar beygirlerle arabaların arasında dolaşıyor, elleriyle çaresizliklerini gösteren işaretler yapıyor, Avusturya Macaristan Krallığı'nda kullanılan her dilde bütün kutsal şeylere, bütün dinlere küfür ediyorlardı. 4 ya da 5 gün sonraydı. Sabah erken köprüden geçen askeri birlik dar çarşıdan yavaş yavaş şehrin ortasına doğru uzanırken kasabanın üzerinde hiç alışılmamış keskin bir düdük sesi duyuldu ve kapıyanın tam yanı başındaki köprünün korkuluğuna bir mermi düştü. Etrafa sıçrayan taş ve demir parçaları hayvanlarla insanlara çarptı. Bir itişme kakışma oldu. Atlar şaha kalktı ve herkes kaçışmaya başladı. Halkın bir bölümü önce şehrin merkezine doğru koşuyor, bir bölümü ise ters tarafa gidiyor ve geldiği yoldan dönüyordu. O sırada 3 mermi daha düştü. İkisi suya ve bir tanesi köprünün üstüne. Atlarla insanların arasına düşmüştü ve göz açıp kapayıncaya kadar köprünün üstü boşaldı. Boşalan meydanda sadece siyah gölgeler görülüyordu. Bunlar devrilen arabalar ve ölen atlarla insanların cesetleriydi. Butko kayalıklarından ateş eden Avusturya sahra toplarının sesleri duyulmaya başladı. Köprünün her iki yanında paniğe uğramış olan askeri birliği dağdan şarapnel yağmuruna tutan Sırp bataryasını dövüyorlardı. O günden sonra Panos'un sahra topları boyuna köprüyü ve yanı başındaki kışlayı dövmeye başladı. Birkaç gün sonra doğudan Goleş tarafından başka bir gürültü geldi. Top sesleri uzaklaşmış, derinden gelmeye başlamıştı. Ama mermiler şehrin üstüne daha sık yağıyordu. Bunlar obüs toplarıydı, yalnız iki taneydiler. İlk mermiler Drina'ya düşmüştü. Sonrakiler köprünün önündeki meydanlığa düşerek o civardaki evlere zarar verdiler. Bu arada Lotika'nın oteliyle ordu evi de zarar görmüştü. Sonra da düzenli aralıklarla köprüyü ve kışlayı dövmeye başladı. Yangın söndürmeye çalışan askerler Panos tepesinden ateş eden bataryanın şarapnelleri altında can verdiler. Sonunda kışlayı kaderiyle baş başa bırakmak zorunda kaldılar. Tahta olan yerleri tümüyle yanmıştı. Alev alev yanan enkazın üstüne ara sıra düşen mermiler binanın iç tarafını da yıkıyordu. Taşhan böylece ikinci kez bir yıkıntı haline geldi. Bundan sonra Goleş'teki iki obüs topu köprüyü hedef aldı. Özellikle ortasına nişan alıyorlardı. Mermiler kah sağına kah soluna düşüyor, kah kemerin taşlarına çarparak patlıyor, kah köprünün üstüne rastlıyordu. Ama orta sütundaki patlayıcı madde bulunan deliğin kapağı üstüne hiçbiri düşmedi. 10 gün süren bu bombardıman köprüye büyük bir zarar vermedi. Mermiler sütunların düz yüzeyine yuvarlak kemerlerini çarpıyor, geri geliyor, havada patlıyor ve taş duvarlar üstünde birkaç beyaz sıyrıktan başka bir şey bırakmıyordu. Şarapnel parçaları ise duvarların parlak ve sağlam yüzüne dolu taneleri gibi çarparak sıçrıyordu. Yalnız köprünün üstüne düşen mermiler pek derin olmayan çukurlar bırakıyor, bunlar da köprünün üstünden geçmedikçe belli olmuyordu. Ve böylece şehrin üstünde patlayarak bütün eski gelenekleri alt üst eden, canlı ve cansız her şeyi biçip geçen bu yeni kasırgayı da köprü yine her zaman gibi sağlam, beyaz ve dokunulmamış olarak atlattı. 23. Arkası kesilmeyen bombardıman yüzünden gündüzleri köprüden sayısı az da olsa bir kafilenin geçmesine imkan kalmamıştı. Siviller serbestçe askerler koşarak köprüyü geçiyor ama biraz kalabalık bir grup göründü mü Panos tepesinden şarapneller yağmaya başlıyordu. Birkaç gün sonra işler biraz düzene girdi. Halk ateşin ne zaman daha güçlü, ne zaman daha hafif olduğuna, ne zaman büsbütün kesildiğine dikkat etmiş ve kendisini ona göre ayarlamıştı. Bir yerden bir yere gitmek ya da önemli bir iş görmek gerekince Avusturya devriyelerinin onları rahat bıraktıkları zamanı seçiyorlardı. Panos dağ bataryası yalnız gündüzleri ateş ediyordu ama Goleşo'nun arkasındaki obüs topları askeri birliklerin ve donatımın köprünün bir yakasından karşı yakasına geçmesine engel olmak için geceleri de çalışıyordu. Kasabanın merkezinde ya da köprü civarında oturanlar bu bombardımandan korunmak için aileleriyle ya meydana ya da gizlenmiş olan başka yerlerdeki akraba ve dostlarının yanına sığınmışlardı. Çocuklarını ve en gerekli eşyalarını da yanlarına alarak kaçıyorlardı. Bu büyük su baskınlarında birlikte geçirdikleri üzüntülü geceleri hatırlatıyordu. Yalnız bu kez dini ayrı olanlar ortaklaşa bir felaket karşısında bir bütün olarak birleşmiyor, eskisi gibi tatlı sohbetlerle kederlerini unutmaya, kendilerini oyalamaya çalışmıyorlardı. Müslümanlar Müslüman evlerinde, Sırplar da ve bağlılar gibi Sırp evlerinde toplanmışlardı. Böylece ikiye bölünmüş, ayrılmış olmalarına rağmen yine de aynı biçimde yaşıyorlardı. Kendilerinin olmayan evlere sığınmış, uzun saatleri nasıl geçireceklerini, endişeli ve üzüntülü düşünceler içinde ne yapacaklarını bilemiyorlardı. İşsiz, güçsüz, felakete uğramışlar gibi kollarını sallayarak dolaşıyor, hayatlarından korkuyor, mallarını güven altında görmüyor, çelişik duygular içinde bocalıyor ve tabii bu duygularını birbirlerinden saklamaya çalışıyorlardı. Eskiden büyük su baskınlarında olduğu gibi her iki tarafta da yaşlılar sakin ve umursamaz görünerek çevrelerindekileri şakalar ve hikayelerle yatıştırmaya ve oyalamaya çalışıyorlardı. Ama böyle bir felaket karşısında o eski davranışın geçersiz kaldığı görülüyordu. Eski hikayeler renklerini kaybetmişti, şakaların tadı tuzu kalmamıştı, yenilerini uydurmak hem zordu hem vakit isterdi. Geceleri herkes gözünü kırpmadığı halde uyuyormuş gibi görünüyordu, daima alçak sesle konuşuyorlardı. Başlarının üstünde her dakika kah Sırpların kah Avusturyalıların topları gürlerken böyle bir ihtiyata ne gerek olduğunu kendileri de bilmiyordu. Düşmana işaret vermek korkusu zihinlerine öyle yerleşmişti ki bir kibrit çakmaya bile korkuyorlardı. Oysa nasıl işaret verildiğini ve bunların ne demek olduğunu kimse bilmiyordu. Sigara içmek için bile erkekler perdeleri sıkı sıkıya örtülmüş bir odaya kapanıyor ya da başlarının üstüne bir şey örterek onun altında sigara içiyorlardı. Terden bunaldıkları halde kapıları pencereleri sımsıkı kapalı tutuyorlardı. Kasaba, engel olamadığı bir tokattan korunmak için eliyle yüzünü kapayıp bekleyen bir zavallıya benziyordu. Evlerin hepsini sanki bir ölüm sürgüsü çekilmişti. Çünkü hayatta kalmak isteyen ölü taklidi yapmak zorundaydı. Bu bile her zaman yardım etmiyordu. Müslüman evlerinde daha canlı bir hava vardı ve halk kendisini daha serbest hissediyordu. Eski cengaverlik duyguları kötü bir zamanda uyanmıştı. Başlarının üstünde toplarla düello eden bu iki Hristiyan kuvvet onları şaşırtmış, hareketten yoksun bırakmıştı. Ama onların da gizli ve büyük dertleri vardı. Onlar da bir çözüm yolu, bir çıkar yol bulamadıkları felaketler içinde çırpınıyorlardı. Ali Hoca'nın kale dibindeki evi gerçekten bir okula dönmüştü. Zaten sayısı kabarık olan çocuklarına şimdi bir de Muyaga Mutaps için 9 çocuğu katılmıştı. Bunların yalnız 3'ü büyük, ötekiler küçüktü. Boy boy olan bu çocuklar ancak birbirlerinin kulaklarına kadar geliyorlardı. Her dakika onları çağırmak, onlara bakmak zahmetine katlanmamak için hepsini büyük ve serin bir odaya kapatmışlardı. Anneleriyle ablaları bağırışmalar, itişip kakışmalar arasında onları idareye çalışıyorlardı. Uvitseli diye anılan Muyaga Mutapsic kasabanın eskilerinden biriydi. Oraya nasıl, niçin geldiğini aşağıda göreceğiz. 50'sine aşkın uzun boylu bir adamdı. Kemerli bir burnu ve beyaz saçları vardı. Yüzünde derin çizgiler görünüyordu. Sesi ağır ve ciddi, davranışları bir askerinki kadar sert ve keskindi. Ali Hoca'dan 10 yaş küçük olmasına rağmen ondan yaşlı duruyordu. Ali Hoca ile bütün gün evde oturuyor, durmadan sigara içiyor, az ve seyrek konuşuyorlardı. Hep dalgın ve düşünceliydi. Düşüncelerinin ciddiliği yüzünden belli oluyordu. Yerinde bir türlü duramıyor, kalkıyor, evin önüne çıkıyor, bahçeden ırmağın her iki kıyısından kasabayı çevreleyen dağlara bakıyor, dimdik durarak havanın iyi olup olmayacağını anlamak istiyormuş gibi gözleriyle ufku araştırıyordu. Onu hiç yalnız bırakmayan, hep avutan ve yatıştırmak isteyen hoca da arkasından geliyordu. Dik bir eğimle aşağıya doğru uzanan güzel bahçede yaz ortasının derin sessizliği hüküm sürüyordu. Soğanları kesip yere yaymışlardı. Ay çiçekleri bütün güzelliğiyle açmış, siyah göbeklerinde arılar vızıldıyordu. Kenarlarındaki küçük çiçekler tohum vermeye başlamıştı. Buradan aşağıda uzanan şehir, iki ırmağın Rızav'la Drina'nın arasında bir çatalın iki dişi arasına sıkışmış gibi kalan kumsal ve çeşitli yüksekliklerde başka başka görünüşteki tepeleriyle şehrin üstünde bir taç gibi duran dağlar görünüyordu. Kasabanın çevresindeki düzlüklerde ve dağların yamaçlarında yeşil mısır tarlalarıyla olgun arpa tarlaları alt alta uzanıyordu. Beyaz evler pırıl pırıl parlıyor, tepeleri kaplayan ormanlar karanlık kümeler halinde görünüyordu. Her iki tarafta da bombardıman hafiflediğinde insan aldanıyor, onları bir bayram gününün zararsız toplarına benzetiyordu. Ya da göz alabildiğine uzanan toprakları ve tepesinde berrak gökyüzüyle henüz başlayan bu yaz gününün sessizliği içinde insan öyle düşünüyordu. Bütün sıkıntısına rağmen Muyaga'nın dili çözülmüştü. Hocanın güzel sözlerine cevap vererek hayatını anlatmaya başladı. Bunu hoca biliyor değildi ama burada bu güneşin altında boğazını sıkan bu düğümü mutlaka çözmesi, ondan kurtulması gerekti. Zaten bu alın yazısı bu yaz gününün her saniyesinde ve her iki taraftan atılan top sesinde tamamlanıyordu. Türkler Sırp şehirlerinden ayrılmaya başladıkları zaman henüz 5 yaşındaydı. Müslümanlar Türkiye'ye göç etmişler ama babası Sulaga Mutapsic gençliğine rağmen Uvitse'nin en ileri gelenlerinden olduğu için ailesinin eski vatanı olan Bosna'ya göç etmeye karar vermiş ve böyle bir sırada evleriyle topraklarının satışından ne kadar para elde edilebildiyse hepsini yanına alarak çocuklarını küfelere yerleştirmiş ve Uvitse'yi büsbütün terk etmişti. Onunla birlikte göç eden birkaç aileyle hala Türk yönetiminde olan Bosna'ya geçmişler ve orada Ujitseli Mutapsiçlerin bir kolu bulunan Višegrad'a gelip yerleşmişlerdi. Aradan 10 yıl geçmiş, tam durumu düzeltip sağlamlaşmaya başladığı sırada Avusturyalıların işgali olayı ortaya çıkmıştı. Geçimsiz ve sert bir adam olduğundan Sırp hükümetinden kaçarak başka bir Hristiyan hükümetin yönetimine girmekte bir anlam olmadığını düşünmüş, bir yıl sonra tekrar çoluğunu çocuğunu alarak Sancak'ta yeni Varoş'a yerleşmişti. Ömrünü çan çalınan bir şehirde geçirmek istemeyen birkaç aile de onunla birlikte gelmişti. Muyaga o zamanlar 15'ine henüz geçmiş bulunuyordu. Sulaka ticaretini orada devam etmiş, öbür çocukları da orada doğmuştu. Ama Ujitse'yi unutamamıştı. Sancağın değişik hayatına ve insanlarına bir türlü alışamamıştı. O yüzden de vakitsiz ölmüştü. Kızlarının hepsi de güzel ve namuslu olduklarından iyi evlilikler yapmışlardı. Oğulları da babalarından kalan malı geliştirmiş, büyütmüş ve birer birer evlenmişlerdi. Bu yeni çevreye de böyle sağlam bir biçimde yerleşince bu kez de 1912 Balkan Savaşı çıkmıştı. Muyaga, yeni Varoş civarında Sırplarla Karadağlılara karşı koyan Türk birliklerine katılmıştı. Direnme kısa sürmüştü ama başarısızlığa uğradığı söylenemezdi. Yalnız silahların ve binlerce insanın alın yazısı orada değil de uzaklarda bir yerde belirleniyormuş gibi Türk birlikleri birdenbire sancağı boşaltmışlardı. Muyaga oturup da çocukken önünden kaçtığı ve şimdi de direnmeye çalıştığı ama başaramadığı bir düşmanın gelmesini bekleyemezdi. Başka bir ülkeye de kaçamayacağı için Bosna'ya vaktiyle babasının bırakmış olduğu egemenlik altına dönmeye karar vermişti. Ve işte böylece üçüncü kez göçmen olarak çocukluğunu geçirdiği bir şehre dönmüştü. Biraz parası olduğundan, biraz da içlerinde akrabaları bulunan Višegradlı Müslümanlar yardım ettiğinden bu son iki yıl tekrar işlerini düzeltmeye çalışmıştı. Ama bu kolay bir iş değildi. Gördüğünüz gibi nankör ve güvensiz bir çağda yaşanıyordu. Durumu sağlam olanlar için bile kazanç güçleşmişti. Daha çok hazır parasıyla geçiniyor, zamanın düzelmesini bekliyordu. Bu şehirde iki yıl bir göçmenin eziyetli hayatını yaşadıktan sonra şimdi de yeni bir fırtına kopmuştu. Artık neye gelişeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Yapılacak şey endişeyle durumun gelişmesini izlemek ve onun nasıl biteceğini korku içinde beklemekti. Bütün bunları yavaş sesle ve dağınık bir biçimde anlatıyordu. Tıpkı çok iyi bilinen ve başından, ortasından ya da sonundan, her neresinden başlanırsa başlansın yine anlaşılan şeylerden söz eder gibi. Muyaga'yı son derece seven ve takdir eden hoca onu yatıştırmaya ve avutmaya çalışıyordu. Derdine bir çare bulmak imkanı olmadığına göre hiç olmazsa bu namuslu ve tarihsiz adamın, bu Müslüman adamın alın yazısına ortak olmak istiyor ve bunu kendine bir görev biliyordu. Muyaga orada oturmuş sigarasını içerken kaderin yere çaldığı bir adam örneğiydi. Alnında ve şakaklarında iri ter taneleri boncuklanıyor, bir iki saniye orada öylece kalıyor, sonra irileşiyor, ağırlaşıyor, güneşte bir an parıldayıp buruşuk yanaklarından aşağı süzülüyordu. Ama Muyaga bunları hissetmiyor ve silmiyordu. Donuk gözleri önündeki yeşilliklere takılmış, düşüncelerine dalmış, sadece iç dünyasından geçenleri dinliyordu. Çünkü onlar söylenen avutucu sözlerden de güçlü, top seslerinden de gürültücüydü. Yalnız arada sırada birkaç kelime söyleyerek eliyle olumsuz bir işaret yapıyordu. Bu sözler etrafında geçen ve ona söylenenlerden çok gönlünden geçenlere karşılıktı. Öyle bir durum geldi ki hocacığım, Allah bilir insan başını nereye sokacağını bilmiyor. Rahmetli babamla ben dinimize ve Müslüman geleneklerine sadık kalmak için elimizden geleni yaptık. Büyük babam Ujitse de öldü. Bugün belki mezarının izi bile kalmamıştır. Babamı yeni Varoş'ta gömdüm. Mezarını şimdi Hristiyan sürüsünün çiğnemediğine belli. Hiç olmazsa ben burada ezan sesinin duyulduğu yerde öleceğimi umut ediyorum. Ama görünüyor ki alnımıza böyle yazılmış. İnsanların kaybolması, aile mezarlarının yerinin bilinmemesi mukaddermiş. Bu da takdiri ilahi değil mi? Görüyorum ki artık gidilecek bir yer de kalmadı. Hak dinine dünya yüzünde yer kalmayacağı söylenen zamana geldik. Şimdi ben ne yapabilirim? Nail Bey ile birlikte Schutzkorpslara katılayım ve elimde bir Avusturya tüfeğiyle can verip hem bu dünyada hem öbür dünyada lanete mi uğrayayım? Yoksa burada oturup Sırpların gelmesini bekleyip 50 yıldır diyar diyar kaçtığım bir şeyi mi kabul edeyim? Ali Hoca ona umut ve cesaret verecek birkaç söz söylemeye hazırlanırken Butko kayalıklarından gürleyen toplar da ona karşılık verdi. Topları başlarının üstünden ve oldukça alçaktan atıyorlardı. Öyle ki çeşitli büyüklükteki mermiler hazin ve madeni bir sesle başlarının üstünde mekik dokuyor, gürültüleri insanın ta içine işleyerek damarlarını sızlatıyordu. Ali Hoca ayağa kalktı ve hiç olmazsa saçak altına sığınmalarını salıverdi. Muyaga da bir uyur gezer gibi arkasından gitti. Meydandaki kilisenin etrafına toplanan Sırp evlerine gelince orada tersine ne geçmişten bir yakınma ne gelecek üzerine bir endişe vardı. Orada sadece bir anın korkusuyla ağırlığı vardı. Orada dehşet salan büyük bir korkunun ilk darbelerinden sonra muhakemesiz kanunsuz tutuklamalar ve öldürmelerden sonra insanların üstüne çöken o derin ve dilsiz şaşkınlık vardı. Ama bu şaşkınlığın altında da gönüllerinde her zaman her çağda yaşamış olan bir şey de vardı. Gizliden gizliye dinleyen bir kulak. Tıpkı bundan 100 yıl önce Panos tepelerinde isyancıların ateşi yandığı zamanki gibi aynı umut başka türlü olmazsa her şeye katlanmak kararı ve sonunda mutlu bir sonuca ulaşma inancı. Vaktiyle Kara George'un aynı tepeden gelen top seslerinin hafif gürültüsünü duyabilmek için ruhların en derin noktalarına kadar işleyen bir endişe, şaşkınlık ve heyecan içinde kulak kabartanların torunları ve torunlarının çocukları şimdi onlar gibi evlerine kapanmış karanlıklar içinde Velotova tepesinden gelen ve başlarının üstünde gök gibi gürleyen ağır topların sesini dinliyor ve seslerden hangisinin Sırpların hangisinin Nemselilerin olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu seslerin kimini küfür, kimini sevgiyle karşılıyor ve onlara çeşitli adlar ve lakaplar takıyorlardı. Ve bütün bunlar mermiler yüksekten geçerek civara düştüğü zaman oluyordu. Top ateşi şehre inince sözleri birden kesiliyor ve susuyorlardı. Onlara öyle geliyordu ki bu derin sessizlik içinde bunca mesafenin ortasında her iki batarya da onları ve evlerini topa tutuyordu. Buna yemin edebilirlerdi. Ve ancak top sesleriyle patlama gürültüsü dindikten sonradır ki değişik bir sesle tekrar konuşmaya başlıyor, merminin çok yakına düştüğünü, değişik ve çok tehlikeli bir cinsten olduğunu iddia ediyorlardı. Çarşı mahallesindeki tüccarların büyük bir bölümü Ristich'in evine toplanmıştı. Bu ev tam papazın evinin üst yanındaydı. Ondan çok daha büyük ve çok daha güzeldi. İki yanında uzanan eğimli erik bahçelerinin arasında top ateşinden daha korunmuş bir yerdeydi. Erkek azdı ama kocası tutuklanan ya da rehini olarak alınan kadın pek çoktu. Hepsi çocuklarıyla birlikte buraya sığınmışlardı. Bu büyük, geniş ve zengin evde sadece Mihailo Ristich karısı ve dul gelini oturuyordu. Gelini kocasının ölümünden sonra ne evlenmek ne de ailesinin yanına dönmek istemiş, burada kalmıştı. Çocuklarını bu iki ihtiyarın yanında büyütüyordu. Büyük oğlu 2 yıl önce Sırbistan'a kaçmış, Breglanissa da ölmüştü. 18 yaşındaydı. İhtiyar Mihailo, karısı ve gelini konuklarını isim günleriymiş gibi ağırlıyorlardı. Hele ihtiyar yorulmak nedir bilmiyordu. Hiç alışık olmadığı halde başı açık geziyordu. Oysa kırmızı fesini başından hiç çıkarmazdı. Şimdi gür kır saçları alnına kulaklarının etrafına dökülüyordu. Alt yanları tütünden sararan gümüş rengindeki kocaman bıyıkları hiç silinmeyen bir gülümseyiş gibi dudaklarını çeviriyordu. Birinin başkalarından fazla sıkıldığını ve üzüldüğünü görecek olursa hemen yanına koşuyor, onu avutuyor, rakı, kahve, sigara ikram ediyordu. Henüz genç sayılan bir kadın eliyle uzun beyaz boynunu göstererek "Çok teşekkür ederim baba Mihailo ama imkan yok, boğazım tıkanıyor" diye yakınıyordu. O Kolişteli Peter Gatal'ın karısıydı. Peter geçen gün bir iş için Saraybosna'ya gitmişti. Oradayken savaş patlamış ve bir daha ondan haber alınamamıştı. Onları asker evlerinden dışarı atınca da çoluğu çocuğuyla kocasının ailesiyle aralarında sadıçlık bağları olan Mihailo Ristich'in evine sığınmıştı. Bırakıp geldiği evini düşündükçe acı içinde kıvranıyordu. Kah sinirli sinirli ellerini ovuşturuyor, kah hıçkırıklarla ağlıyor, kah derin derin içini çekiyordu. Mihailo gözlerini ondan ayırmıyor, sık sık yanına gidiyordu. Çünkü bu sabah Peter'ın Saraybosna'dan dönerken rehine olarak yakaladıklarını ve Vardişte'ye götürüp orada yanlış bir ihbar yüzünden kurşuna dizdiklerini haber almıştı. Bu haberi henüz karısından saklıyordu ve Mihailo onu biraz alıştırmadan bu acı haberi birdenbire vermemelerine dikkat ediyordu. Kadıncağız her dakika yerinden fırlıyor, avluya çıkıp Okolişte'ye bakmak istiyordu. Ama Mihailo elinden geldiği kadar ona engel olmaya çalışıyordu. Çünkü Gataloviçlerin Okolişte'deki evlerinin yandığını çok iyi biliyor ve zavallı karının hiç olmazsa bu manzarayı görmesini istemiyordu. Şaka ediyor, gülümsüyor, durmadan ona bir şeyler ikram ediyordu. Al benim küçük Stanyokam, al kuzucuğum diyordu. Bir kadeh olsun al, bu rakı değil, kederleri dağıtan iksirdir. Ve kadın söz dinleyerek içiyordu. Mihailo sonra içkiyi herkese dolaştırıyor, yorulup bilmeyen karşı konulmaz içtenlikle herkesi avutmaya çalışıyordu. Sonra tekrar Peter Gatal'ın karısının yanına gidiyordu. Şimdi genç kadın biraz daha sakinleşmişti. Düşünceli düşünceli önüne bakıyordu. Mihailo yanından hiç ayrılmıyordu. Bütün bunların geçeceğini, Peter'in Saraybosna'dan sağ salim geleceğini ve birlikte Okoloşya'daki evlerine döneceklerini söyleyerek onu bir çocuk gibi oyalamaya çalışıyordu. Ben Peter'i çok iyi tanırım. Vaftizinde bile bulundum. Bu vaftiz uzun zaman söz konusu oldu. Sanki bugünmüş gibi hatırlıyorum. Yanko Gatal'ın çocuklarının isim babası olan rahmetli babamla bu senin Peter'in vaftizlerine gittiğim zaman ben de evlenme çağına gelmiş bir delikanlıydım ve herkesin bildiği vaftiz hikayesini anlatmaya başladı. Ama bu o gece bu olağan dışı zamanda hepsine yeni bir hikaye gibi geliyordu. Kadın erkek şimdi etrafına toplanmış, onu dinliyor ve dinlerken tehlikeyi unutuyorlar, top seslerine kulak vermiyorlardı. O eski güzel çağlardaydı. Vişegrad'ın papazı ünlü rahip Nikola Sağ'dı. Yanko Gatal çoktan evliydi ve bir sürü kızdan sonra sonunda bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Ertesi hafta vaftiz için çocuğu kiliseye götürdüler. Birkaç akrabayla birkaç komşu da mutlu babaya eşlik ediyordu. Okolişte'den inerken sık sık durarak isim babasının büyük matarasından sıcak sıcak rakı içtiler. Köprüyü geçerek kapıya gelince de biraz durup dinlenmek ve birkaç yudum daha içmek için sofaya oturdular. Sonbaharın son günleriydi. Hava hali soğumuştu. Kapıya da ne kahveci kalmıştı ne de kahve içmeye gelen kasabalı Müslümanlar. Onun için Okolişteliler oraya kendi evlerindeymiş gibi rahat rahat yerleştiler ve torbalarını açarak bir şişe rakıyla öteberi çıkardılar. Canı gönülden birbirlerinin sağlığına içiyor, konuşuyorlardı. Ayinden sonra çocuğu vaftiz edecek olan papazı unutmuşlardı. O çağda 19. yüzyılın 70'li yıllarında henüz kiliselerde çan çalmaya izin yoktu ve bu neşeli grup zamanı geçtiğinin, ailenin çoktan bittiğinin farkında bile değildi. Sohbetlerinde çocuğun geleceğinden, anasının babasının geçmişinden ateşli ateşli söz ediyor, artık zaman kavramı kalmıyor, onu hiç hesaplamıyorlardı. Birkaç kez isim babası vakti hatırlar gibi olmuş ve harekete geçmelerini söylemişti ama onu hemen susturuvermişlerdi. İsim babası, hadi dostlarım artık gidelim, dinimizin emrini yerine getirelim diyordu. Ötekiler, hadi canım diye söyleniyorlardı. Şimdi bizi rahatsız etmenin ne anlamı var? Kasabada şimdiye kadar kim vaftiz olmadan kalmış ki diyerek birbirlerine mataralarından rakı ikram ediyorlardı. Baba da arada gitmek için bir kalkınıyordu ama rakı sonunda hepsini yatıştırmış, gevşetmişti. O zamana kadar çocuğu soğuktan moluran kollarında taşıyan kadın usulca taş sıranın üstüne bıraktı ve üstüne alacalı bir şal örttü. Çocuk sanki beşiğindeymiş gibi rahat rahat yatıyordu. Bazen uyuyor, bazen de bu neşeli havaya ortak olmak istiyormuş gibi gözlerini açıyordu. İsim babası, bakın bizim kasabanın çocuğu olduğu nasıl belli dedi. O da toplum hayatını ve eğlenceyi seviyor. Komşulardan biri sağlığına Yanko diye bağırdı. Allah oğluna uzun ömürler ve mutluluklar versin. İnşallah evlatların içinde onunla göğsün kabarır. Sırpların sevgisini kazanır, şan ve şöhret sahibi olur ve bolluk içinde yaşar. Ve inşallah... Baba, artık vaftize başlasak nasıl olur diye sözünü kesti. Hepsi birden vaftiz için hiç üzülme diye bağırıştılar ve tekrar rakı elden ele dolaştı. Komşulardan biri kahkaha tufanı içinde, Rahip Efendi Borovats'ı vaftiz etmedi ama bu aslan gibi bir delikanlı olmasına engel olmadı dedi. Altındaki at bile iki büklüm oluyor. Kapıya'dakiler artık zaman kavramını büsbütün yitirmişlerdi. Ama rahip Nikola yitirmemişti. Bir süre kilisenin önünde bekledi. Sonra tilki kürkünü giyerek meydandan şehre indi. Yolda rastladığı biri ona kalabalığın çocukla birlikte Kapıya'da olduğunu söyleyince o tarafa yollandı. Kendine özgü tavrıyla onları azarlamaya hazırlanıyordu. Ama onu öylesine büyük bir sevgi ve öylesine candan karşıladılar. Özür dileyerek öyle güzel dileklerde bulundular ve öyle tatlı sözler söylediler ki sert ve öfkeli bir adam olmasına rağmen kalben bir Vişegradlı olan rahip Nikola onları affederek mataradan bir yudum içti ve bir lokma bir şey yedi. Sonra çocuğun üstüne eğilerek ona güzel sözler söyledi. Çocuk da iri mavi gözleriyle bu gür kızıl saçlı, kızıl bıyıklı, şiş yüze sakin sakin bakıyordu. Çocuğun Kapıya'da vaftiz edildiği üzerine ortaya çıkan söylentiler gerçeğe uygun değildi. Ama uzun uzun sohbet edildiği ve birkaç kez de sağlığa içildiği kesindi. Bu iş eli grup ancak akşama doğru meydanın yolunu tuttu. Kiliseyi açtırdı ve isim babası ağırlaşan deliyle kekeleyerek şeytana uymayacağına ve onun manevralarına kanmayacağına dair yeni Vişegradlı adına yemin etti. Mihailo hikayesini şöyle bitirdi. İşte dostumuz Petr'ı böyle vaftiz ettik. Allah ona sağlık ve selamet versin. Şimdi artık 40'ını geçti ve bir şeyden yoksun kalmadı.